Ç. Dünya çevresindeki uzay boşluğunu yabancı gezegen kökenli uçuş aygıtlarının sızmalarını önleyecek biçimde yalıtmak için çember adıyla bilinen olağanüstü sistem, uzay nesnelerinin yaklaşmasını önleyici sistem çalıştırılmaya başlamıştır. Bundan böyle uzaydan yer yuvarlağına yaklaşacak her türlü nesne, dünya çevresindeki değişik yörüngelere oturtulmuş bulunan savaşçı robot roketlerin salacakları nükleer lazer ışınlarıyla anında yok edilecektir. D. Yeryüzünde yaşayan insanlar arasında oluşmuş jeopolitik yapının bozulmaması, istikrarın korunması ve insanlığın güvenliği açısından kendi başlarına yabancı gezegenlilerle temas sağlayan eski uzay adamlarının dünya ile haberleşmeye çalışmaları bundan böyle boş bir çaba olacaktır. Bugüne dek geçen olayların yeryüzü insan topluluğundan gizlenmesi ve dünya dışı ile haberleşmenin bir daha yinelenmemesi için her türlü önlem alınmıştır. Bu amaçla Parite istasyonunun yörüngesi hemen değiştirilecek, istasyonun telsiz, telefon, televizyon, frekans kanalları yeniden şifrelenecektir. E. Dünya çevresindeki çember bölgesine yabancı gezegende yaşayan bütün yaratıkların yaklaşmamalarını bir daha anımsatmakta büyük yarar görüyoruz. Ortak Yönetim Merkezi, Convestia Uçak Gemisi. Ortak Yönetim Merkezi, bütün önlemlerin yanı sıra X gezegeninin araştırılmasına yönelik Demiurg tasarısını da belirsiz bir süre için askıya almıştı. Bu nedenle Parite istasyonunun dönme yönü ve yörünge boyutları değiştirildi, yürütülmekte olan başka uzay gözlemlerinde kullanılmaya başladı. Ortak bilimsel araştırma üssü olan Convestia uçak gemisi, tarafsız bir ülke olan Finlandiya'ya verildi. Dünya çevresinde çember uzay koruma sistemi çalıştırılmaya başladıktan sonra Demiurg tasarısında görev almış bütün personel, bilimsel ve yönetsel alanlarda çalışan herkes başka yerlere dağıtıldı. Bu görevliler ortak yönetim merkezinin etkenliğini durdurmasının nedenlerini ölünceye dek kimseye açıklamayacakları konusunda yeminli imza verdiler. Demiurg tasarısının geçici bir süre için durduruluşuyla ilgili olarak kamuoyunun da aydınlatılması gerekiyordu. Bu iş yapıldı. Neden olarak da X gezegeninde yeni bir takım incelemeler, ölçümlemelerde önemli düzeltmeler yapılacağı gösterildi. Her şey inceden inceye düşünülmüş, yer yuvarlığı çevresine çember sistemi yerleştirildikten sonra bütün önlemlerin tamamlanması planlanmıştı. Olağanüstü yetkili kurullar toplantıdan çıkar çıkmaz bütün belgeler, şifreler, eski uzay adamlarının yörünge istasyonunda bıraktıkları, yabancı gezegenden gönderdikleri bütün bilgiler, bütün toplantı tutanakları, bu üzüntü verici olayla şöyle ya da böyle ilgili bulunan bütün filmler, bütün yazılar toplanıp yok edildi. Büyük Okyanus'ta, Aleut Adaları'nın güneyinde gün sona eriyordu. Fırtınanın şiddeti azalmıştı ama okyanusun hırçınlığı dinmiyor, kabaran dalgalar dört bir yanda hışırdıyor, kaynaşıyordu. Uçak gemisindeki iki özel taşıma uçağı olağanüstü yetkili kurul üyelerini geriye götürmek üzere toplantının bitmesini beklemekteydi. İşte toplantı bitti, üyeler karşılıklı birbirlerine veda ettiler, bir bölümü uçaklardan birine, bir bölümü ötekine yöneldi. Yolcular uçaklara bindikten sonra iki uçak sırasıyla geminin sallanmasına karşın başarıyla kalkış yaptı. Uçaklardan biri rotasını San Francisco yönüne, öteki ise tam tersi bir yöne, Vladivostok'a doğru kırdı. Yüksek rüzgarların dört bir yandan kavradığı dünya, sonu gelmez çemberler çizerek dönüyor, dönüyordu. Sonsuzluğu ölçülemez evrenin içinde dünya, küçücük bir kum tanesiydi, küçücük bir kum tanesi. Böyle küçücük kum taneleri öylesine çoktu ki, uzayın sonsuz boşluklarında. Fakat yalnız dünyada, yalnız bu gezegende insan yaşıyordu. Bu insanlar akıllarının erdiğince, ellerinden geldiğince iyi yaşıyorlar, bazen de meraktan duramadıkları için evrenin başka bir köşesinde kendileri gibi yaratıklar olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlardı. Aralarında tartışıyorlar, varsayımlar ileri sürüyorlar, aya insan indiriyorlar, başka gök cisimlerine otomatik düzenekler gönderiyorlar, fakat her seferinde güneş sistemi dolaylarında kendi benzerlerini bulmak şöyle dursun, canlı bir varlığın dahi yaşamadığını anlayarak üzülüyorlardı. Sonra böyle şeyler ilgilerini çekmez oluyor, ekmek kavgasına düştükleri, kendi aralarında anlaşıp geçinmek güç olduğu için bütün bu çabalarını unutuyorlardı. İnsanların birçoğu da böyle şeylerin onların işi olmadığını ileri sürüyordu. Dünya kendi başına dönüyor, dönüyordu. O Ocak ayı sisli, ayazlı geçti. Bunca soğuk nereden gelip sarı özek bozkırına doluyordu? Demir yolundan gelip geçen trenler, vagon altlarındaki kancalara varıncaya değin baştan başa kırağıyla kaplanmıştı. Petrol yüklü kapkara tanker katarlarının kardan, buzdan dolayı beyazlara bürünmüş olarak geçtiğini görmek insana tuhaf geliyordu. Hele trenlerin o soğukta gelip durduktan sonra bir de nasıl kalktıklarını görmeliydi. Ard arda dizilmiş iki lokomotif, sanki birbirine omuz veren iki arkadaş gibi vagonları yerlerinden kıpırdatmak için debeleniyor, raylara yapışıp kalan tekerleri güçlükle koparıyordu. Donmuş tekerleri raylardan koparan lokomotiflerin debelenmesi keskin bir demir şakırtısı olarak yayılıyordu çevreye. Boranlı'nın çocukları gece yarısı yataklarından uyanıyorlar, bu şakırtıları korkuyla dinliyorlardı. Karların bastırmasıyla birlikte yollar da sık sık tıkanmaya başladı. Bir yeri açıyordunuz, başka bir yerde yeni bir tıkanma daha oluyordu. Üstelik rüzgarlı havalarda karları küremek öylesine zordu ki, sarı özek bozkırları göz alabildiğine geniş bir düzlük, fırtınalar, boranlar bir baştan girip öbür baştan çıkıyordu. Fırtına sanki hep getirip getirip karları demir yolunun üstüne yığmaya çalışıyor gibiydi. Kar siperlerinde ufak bir gedik, bir boşluk buldu mu, nerede var, nerede yok, bütün karları toplayıp demir yolu settine dolduruyordu. 7 geyik kazankap ve 3 yol işçisi kendi bölgelerindeki karı temizlemeye zor yetişiyorlardı. Aynı gün daha önce açtıkları yeri ikinci kez dönüp yeniden temizledikleri çok olmuştur. Eğer develerin çektiği tekersiz arabalar olmasa ona da yetişemezlerdi. Karları önce develerin çektikleri bu arabalarla yolun kıyısına yığıyorlar, sonra geride kalanı küreklerle atıyorlardı. Devesi Karanarı onun gibi başka güçlü bir hayvanla birlikte arabaya koşmaktan son derece memnundu Yedigey. Çünkü kışın azgınlaşan devesini böylece yormuş, gücünü kırmış oluyordu. Tekerleksiz arabanın arkasındaki ağırlıkla yetinmeyip üstüne bir de kendisi çıkarak hayvanların yükünü iyice ağırlaştırıyor, sonra da kamçıyla ver yansın ediyordu. O zaman bunlardan başka yol temizleme gereci yoktu. Karları iki yana iterek ilerleyen yol temizleyici özel lokomotiflerin yapılmakta olduğunu, yakında her yere gönderileceğini söylüyorlardı ama bu makineler henüz gelmemişti. Yazın bunaltıcı sıcağında 2 ay süreyle insanın kafasının içi pelteleşirdi, oysa şimdi soğuk havayla doldurdukça ciğerlerimiz patlayacakmış gibi oluyordu. Ama ciğerlerinizden kime ne? Trenler gelip geçiyorlar, hep yolların açık olmasını istiyorlardı. Yedigey, sakallarına ilk kırların düştüğünü, o kış tıraş olmaya fırsat bulamamaktan dolayı saçı sakalına karıştı, uyku yetmezliğinden gözlerinin altı şişti, ayazlardan yüzü kararıp sertleşti, o suratla kendinden tiksindiği için aynaya bakamaz oldu. Sırtından gocuğunu, ayaklarından keçe çizmelerini hiç çıkarmıyordu neredeyse. Çalıştığı sırada çadır bezinden kukuletalı bir muşamba giyiyordu gocuğunun üstünden. Yedigey neyle uğraşırsa uğraşsın, kışın ağır koşullarıyla nasıl boğuşursa boğuşsun, gene de unutamıyordu Abu Talib'in başına gelenleri. Dert olup oturmuştu bu olay içine. Bu işlerin adamcağızın başına nasıl olup da açıldığını, sonunda kurtulup kurtulamayacağını fırsat buldukça kazankapla konuşmaya, içini dökmeye çalışıyordu. Fakat ağzını bıçak açmıyordu kazankapın. Son zamanlarda suratı gitgide asılmıştı. Gene de bir gün şunları söyledi. Her zaman böyle olmuştur. Onlar bu işin içinden kolay kolay çıkamazlar. Boşuna dememişler, han tanrı değildir. Memurlarının işleri nasıl çevirdiğini her zaman bilmez, memurları da pazardan vergi toplayan adamların nasıl çalıştığından anlamaz diye. Her zaman böyledir bu işler. Yedigey kızdı, öfkesini kazankaptan aldı. Sen neler söylüyorsun? Ben de senin akıllı uslu laflar edeceğini sanmıştım. Hanlık, derebeylik mi kaldı ortada? Onların tefi dürüleli çok oldu. Ayrıca sorun adamlarda da değil. Onlarda değilse kimde ya? Kimde mi? Yedigey öfkeyle sorduğu sorusuna kendisi bile yanıt bulamadı. Kazankap'ın yanından ayrıldığında yanıtsız kalan soru zihnine oyup duruyordu. Bilindiği gibi bir felaket gelirken tek başına gelmez. Babasının götürülmesinden sonra Kutlubay evlerin büyük oğlu Davul soğuk algınlığından yatağa düştü, ateşli, sayıklamalı, öksürüklü, boğaz ağrılı bir hastalıktan günlerce yattı. Annesi onun anjin olduğunu söylüyordu. Bir sürü hapla iyileştirmeye çalıştı çocuğu. Fakat bir yandan da evin geçimini düşünmek gerekiyordu. Onun için makas bekçiliği görevini gece ve gündüz vardiyaları demeden sürdürmek zorunda kaldı. Abu Talib'in ailesinin güç durumunu gören Ukubala, kendi iki kızının yanı sıra Zarifa'nın iki oğlunun bakımını da üzerine aldı. Elinden geldiğince Yedigey de yardıma koşuyordu. Sabah erkenden kömürlükten kömür getirmek, kömürü tutuşturacak odunu kırmak, kör hattaki tankerden su getirmek, fırsat kalırsa sobayı yakmak seve seve üzerine aldığı görevlerdendi. Ancak sobayı yakmak özel bir beceri istiyordu. Odun tutuştuktan sonra üstüne kömür atıyor, sonra da çocuklar gün boyu ısınsınlar diye sobayı 1,5 kova kömürle dolduruyordu. Gene de yapılacak işlerin en zoru bunların dışında bir şeydi. Abu Talib'in çocuklarının gözlerinin içine bakmak, sorularına kaçamaksız yanıtlar vermek en zoruydu Yedige için. Büyük oğlan hasta yatıyordu, ayrıca kendini tutmasını bilen bir çocuktu. Ama annesine benzeyen Ermek'in sıcakkanlılığı, sokulganlığı, duygusallığı, çıtkırıldımlığı ile avutulması gerçekten zordu. Yedige'yi odun getirdikten sonra sobayı yaktığı sabahlar onları uyandırmamaya çalışıyordu. Fakat çocukları uyandırmadan ayrıldığı günler çok azdı. Kıvırcık saçlı, kara gözlü Ermek gözlerini açar açmaz ilk soruyu yapıştırıyordu. Yedige amca, babacık bugün gelecek mi? Soruyu sorduktan sonra yarı çıplak, yalın ayak, gözleri umutla dolu yatağından kalkar, Yedige'ye koşardı. Yedige çocuğun umut dolu bakışları karşısında babasının döneceğini, gene onlarla birlikte olacağını söylemek zorunda kalırdı. Ona doğru atılan çocuğu sımsıcak, sıskacık gövdesiyle bağrına basar, onu yeniden götürüp yatağına yatırırken büyük bir adamla konuşur gibi. Bak yavrum, bugün babanın gelip gelmeyeceğini bilmiyorum derdi. Çünkü hangi trenle geleceğini önceden telgrafla bildirecekler bize. Biliyorsun, bizim durakta yolcu trenleri durmaz, ancak baş hareket memurunun buyruğu üzerine yolcu indirecek trenler durur. Öyle sanıyorum yakında telgraf çekerler. Biz de o zaman hep birlikte, eğer davulun hastalığı geçerse onu da alarak babanı karşılamaya çıkarız. Babacık, bak seni karşılamaya geldik deriz, değil mi? Evet, öyle deriz. Çok sevinir baban. Gene de cin gibi akıllı çocuğu atlatmak kolay değildi. Yedigey amca, ne diye yük trenine binip baş hareket memurunun yanına gitmiyoruz? Ona babamın geleceği treni durdurmasını söyleriz. Çocuğun bu akıllıca sözleri üzerine Yedigey'i kıvırmaya başlardı. Öyle diyorsun ya, şimdi yaz değil ki. Bu soğuk kış günü yük trenine nasıl bineriz? Bir yandan ayaz, bir yandan rüzgar. Bak pencereler ayazdan buz tutmuş. Bu havada yük trenine binersek biz de böyle buz tutar donarız. Çocuk üzüntüyle sesini keserdi. Bunu fırsat bilen Yedigey onu yatağında bırakarak hasta çocuğa yaklaşırdı. Hadi sen şimdi yat da ben ağabeyine bakayım. Çalışmaktan düğüm düğüm olmuş ağır elini çocuğun yanan alnına koyardı. Ateş gene aynı ateş, hiç düşmemiş. Alnına bir elin değdiğini hisseden hasta çocuk gözlerini güçlükle aralar, ateşten çatlamış dudaklarında zayıf bir gülümseme belirirdi. Yatağından sakın kalkma davul, terlisin. Kalkarsan daha çok üşütürsün. Ermek yavrum, ağabeyin çişini yapmak isterse çömleğini ver, emmi. Yataktan kalkmak iyi gelmez. Çok geçmez, anneniz de nöbetten döner. Ben gidince Ukubala teyzeniz kahvaltınızı vermeye gelecek. Yakında davul iyileşecek, birlikte bize oynamaya gelirsiniz. Saule ile Şarapat sizi çok özlediler. Hadi, gidiyorum ben şimdi. Çok kar yağıyor, ben gitmezsem trenler yolda kalır. Onlara yolu açık tutmalıyız. Eşeğe varmış olan Yedige'ye Ermek arkadan seslenirdi. Yedige amca, kar çok yağar da babacığın treni yolda kalırsa karları temizlemeye ben de gelirim, olur mu? Benim de küreğim var. Yüreği sıkışan Yedige kendini dar atardı evden dışarı. Çocukların durumuna acıdığı için, çaresiz kaldığı için, yapılanlara karşı kin duyduğu için oradan hızla uzaklaşırdı. İşinin başına dönünce bütün hıncını kardan, rüzgardan, tıkanan yoldan, arabaya koştuğu develerden çıkarırdı. Sarı Özek'te kar fırtınalarını tek başına durdurmaya azmetmiş bir insanın hırçınlığıyla her işe saldırırdı. Öte yandan günler su damlaları gibi birbirine benzer geçiyordu. Ocak ayının ardından soğuklar azalmaya başladı. Fakat Abu Talib Kutlubayev'den hala haber yoktu. Yedige ile Kazankap adamcağızın başına neler gelebileceği konusunda günlerce kafa yordular, gene de bir sonuca varamadılar. Onun yazdıklarının kendisi için yazılmış şeyler olduğuna inandıkları için Bunda korkulacak bir durum görmüyorlar, bu yüzden çok geçmeden geri dönecekmiş gibi bir umuda kapılıyorlardı. Sonra bu umutlarını kesin bir kanıymış gibi Zaripa'ya açtılar. Onun moralce çökmesini, yıkılmasını istemedikleri için yapmışlardı bunu. Zaten Zaripa da çocukları için ayakta kalmak gerektiğini biliyordu. Gerçekten de dimdik, kaya gibi sert bir kadın olmuştu. İyice içine kapanmıştı, çok az konuşuyordu. Duyduğu kaygılar yalnız bakışlarından okunuyordu. Ancak ne zamana dek dayanacağı hiç belli değildi. Boranlı Yedigey bir gün işinden serbest kaldığı bir saatte karla örtülü kırlarda yayılan deve sürüsüne, özellikle de Karanar devenin ne işler karıştırdığına bakmaya gitti. Tam mevsimi geldiği için azmış, başka erkek develeri yaralamış olabilirdi. Hayvanların otladığı yer yakındı. Kayaklarını takan Yedigey'in oraya gitmesiyle gelmesi bir oldu. Tilki kuyruğu koyağında rüzgarın karları süpürmesi yüzünden geçen yıldan kalma otların üstünün açıldığını, develerin rahatça yayıldıklarını, sürüde kötü bir durum olmadığını kazan kaba haber vermesi gerekiyordu. Fakat oraya gitmekten kayağı eve bırakmak istedi. Tam eve varmıştı ki büyük kızı Saule'nin korkuyla kapıdan dışarı baktığını gördü. Baba, annem ağlıyor. Yedigey elindeki kayak takımını yere fırlattı, hızla evden içeri girdi. Gerçekten de Ukubala hüngür hüngür ağlıyordu. Onu böyle görünce Yedigey'in içi bir tuhaf oldu. ''Ne var kadın, niçin ağlıyorsun?'' Ukubala hıçkırıklardan boğulacak gibiydi. ''Lanet olsun, her şeye lanet olsun.'' Yedigey onu ilk kez bu durumda görüyordu. Ukubala dayanıklı, üzüntülerini kolay kolay dışa vurmayan bir kadındı. ''Bütün suç senin, senin yüzünden oldu bütün bunlar.'' ''Ne oldu canım, niçin suçluymuşum ben?'' Daha ne olacak? Zavallı çocuklara bir sürü yalan kıvırdın, kandırdın onları. Demin burada bir yolcu treni durdu. Karşıdan gelen başka bir trene yol vermek için durdurmuş olmalılar. Bunu gören Abu Talib'in çocukları, baba, babacık geldi diyerek ikisi birden trene atıldılar. Ben de onların arkasından. Onların orada ne yaptıklarını tahmin et bakalım. Vagondan vagona koşarak babalarını aramaya, baba, babacık, hadi gel neredesin diye bağırmaya başlamasınlar mı? Trenin altına düşecekler diye ödüm patladı. Vagon kapılarından hiçbiri açılmadığı halde iki çocuk bütün katarı bir baştan bir başa koşa koşa geçtiler. Katar da öylesine uzunmuş ki küçüğünü yakalayıp büyüğünü de elinden tutuncaya kadar tren yürüdü, duraktan uzaklaştı. Ama çocukları susturabilirsen sustur. Babamız içeride kaldı, trenden inemedi diyorlar da başka söz dinlemiyorlar. Onların böyle yırtındıklarını görünce içim tuhaf oldu, aklım başımdan gitti. Küçüğün durumu çok kötü. Git de çocuğun gönlünü al. Yatıştırabilirsen çok iyi olur. Yolcu treni durunca babalarının geleceğini söyleyen sensin. Tren gerçekten durup da içinden babaları çıkmayınca ne hale düştüklerini görmeliydin. Ah, görmeliydin zavallıcıkları. Ne diye babalar çocuklarını, çocuklar babalarını böylesine severler. Ne diye acı çekerler boş yere. Yedigey Abu Talib'in evine giderken idama gidiyor gibiydi. Tanrı'dan tek dileği bu saf çocuklara yalan söylediği, onları kandırdığı için kusurunu bağışlamasıydı. Onlara kötülük olsun diye yapmamıştı bunu. Şimdi onlara ne diyecek, yalanının sonuna nasıl getirecekti? Onun geldiğini görünce ağlamaktan gözleri şişip tanınmaz hale gelmiş Davul'u Ermek yeni bir ağlama tufanına tutuldular. Hıçkırarak, haykırarak, birbirlerinin çığlığını bastırarak durakta yolcu treninin durduğunu fakat içinden babalarının inmediğini anlatmaya çalıştılar. Yedigey amcaları hemen gidip treni yeniden durdurmalıydı. Ermek bütün saflığıyla, güveniyle, umuduyla, üzüntüsüyle yalvarıyordu. Sagındım, papikamdı, sagındım, sagındım. Dipnot. Çok özledim, babacık vardı, çok özledim, çok özledim. Yazarın notu. Yedigey karşılıklı ağlayan iki çocuğu yatıştırmaya çalışarak ''Ben şimdi durumu anlarım. Durun, ağlamayı kesin.'' diye çırpındı. ''Şimdi gider birlikte anlarız. Hadi gidelim de bakalım.'' Bunları söylerken asıl güçlüğü dayanmakta, onların karşısında çözülmeden, yüzünün anlatımını değiştirmeden dik durmakta gördü. Nasıl edecek de zayıflığını, umarsızlığını gizleyecekti onlardan. ''Nereye gideceğiz şimdi? Kimi göreceğiz? Ne yapacağız?'' Nasıl edeceğiz diye düşünürken bir yandan da ağzının içinde belli belirsiz geveliyordu. Şimdi çıkar bakarız. Neden öyle olduğunu anlarız. Yatakta yüzü koyun uzanmış, yüzünü yastığa gömmüş yatan Zaripa'ya yaklaştı. Zaripa, Zaripa, kalk haydi. Omzuna dokunduğu halde kadın başını dahi kaldırmadı. Çocuklarla biraz çıkıp dolaşacağız. Sonra bize uğrarız. Bir süre bizde oyalansınlar. Ağlayan iki oğlanı avutup yatıştırmak, kendisi de kafasını toparlamak için bundan başka çıkar yol bulamamıştı. Ermeki omuzlarına oturttu, davulun elinden tuttu. Böylece demir yolu boyunca amaçsız amaçsız yürümeye başladılar. Boranlı Yedigey daha önce buna benzer bir acıma hissi, başkalarının acılarına katılma isteği duymamıştı. Ermek omuzunda otururken eskisi gibi sık sık hıçkırıyor, üzgün ıslak soluğunu ensesine veriyordu. Özlemden hasta düşen küçük bir yaratık ona nasıl da inançla sığınmış, omuzlarına nasıl da güvenle yapışmıştı. Aynı biçimde ikinci bir yaratık da eline nasıl güvenle sarılmıştı. Yedigey onlara karşı duyduğu acımayla yüreği sızlayarak, haykırmak, çığlığını tüm dünyaya duyurmak istiyordu. Ipısız sarı özek bozkırının ortasında demiryolu hattı boyunca yürüdüler, yürüdüler. Bir o yandan, bir bu yandan takırdayarak trenler geliyor, trenler geçiyordu. Yedigey çocuklara bir daha yalan söylemek zorunda kaldı. Çocuklar yanılmışlardı. Bunu belirtti onlara. Durakta rastlantı sonucu eğlenmiş olan tren, babalarının gelmesi gereken yöne ters bir yönden geliyordu. Babaları o yönden gelmeyecekti. Sonra kısa zamanda dönemezdi babaları. Anlaşılan onu bir gemiye tayfa olarak vermişlerdi. Çocuklarının yanına ancak gemisi uzak yolculuğundan döndüğünde gelecekti. Onun için beklemeliydiler. Yedigey'in düşüncesine göre söylediği yalan çocukların dayanmalarına yardımcı olacak, yalan bir gerçekle doğrulanıncaya dek işe yarayacaktı. Çünkü o, Abu Talib'in döneceğinden en ufak bir kuşku duymuyordu. Aradan belirli bir zaman geçince durum aydınlığa kavuşacak, Abu Talib serbest kalır kalmaz çocuklarının yanına dönecekti. Çocuklarını bunca seven bir baba bir saniye bile oyalanmazdı. Yedigey'in yalana sapmasının nedeni buydu. Abu Talib'i yeterince bilen bir kişi olarak ailesinden ayrı kaldığı sürece onun ne durumlara düştüğünü herkesten daha açık bir biçimde gözünün önüne getirebiliyordu. Abu Talib'in yerinde bir başkası, süresi kendi elinde olsa bile sonunda hemen evine dönme umudu içeren geçici bir ayrılığın acısını yüreğinde belki de onun kadar şiddetli duyamazdı. Yedigey'in inancına göre ayrılık Abu Talib için büyük bir ceza ile eşdeğerliydi. İşte o yüzden Yedigey onun adına korkuyordu. Mahkeme kurulup yargılanıncaya dek bekleyebilecek, bu acıya dayanabilecek miydi? O arada Zarifa, ilgili makamlara birkaç kez dilekçe yazmış, kocasının durumunu, onunla görüşme olasılığının bulunup bulunmadığını sormuştu. Ama hiçbirine yanıt gelmedi. Yedigey ile Kazankap'ın kafaları neden böyle olduğunu pek almamakla birlikte yanıtın gelmeyişini Boranlı Duran'a doğrudan doğruya postanın ulaşamamasına yoruyorlardı. Çünkü gönderilen mektuplar ya Kumbel istasyonuna giden birisince götürülür ya da duraktan birisi özel olarak oraya gidip postaya verirdi. Giden mektuplarda olduğu gibi gelenler de birilerinin iyi niyeti sonucu ulaşırdı ellerine. Bilindiği üzere bu tarz ulaşım her zaman en hızlısı değildir. O sefer de şöyle oldu. Şubat ayının son günü Kazankap, oğlu Sabitcan'ı bölge yatılı okuluna götürmek için Kumbel'e gitmişti. Yolculuğu deve sırtında yaptılar. Soğuk kış günü Boranlı durağında eğlenen yük trenlerine gitmek çok zordu. Çünkü vagonların içine girmek yasaktı. Vagon sahanlığında açık durmaksa rüzgara karşı dayanılacak gibi değildi. Sımsıkı giyindikten sonra eşkin bir deveye bindin mi, bundan iyisi can sağlığıydı. Bir günde gider gelir, istasyonda bütün işlerini de bitirirdin. Kazankap geriye döndüğünde akşam oluyordu. Adam devesinden inerken Yedigey onun keyifsiz olduğunu fark etti. Herhalde oğlu yatılı okulda yaramazlıklarıyla canını sıkmış, gidip gelirken de yolda epeyce yorulmuştu. Yedigey uzaktan seslendi. Yolculuk nasıl geçti? Hiç, nasıl geçsin? Kazankap devesinin yükünü indirmekle uğraşırken boğulmuş bir sesle böyle söyledikten sonra biraz düşünerek ekledi. Birazdan evde olacak mısın? Evet, bir şey mi var? Seninle görüşeceğim de. Gel, görüşelim. Yedigey onun gelmesini fazla beklemedi. Kazankap karısı Böke'yi de almış gelmişti. Kendisi önde, karısı arkada. İkisi de çok üzgündüler. Kazankap ayrıca bitkin görünüyordu. Boynu uzamış, omuzları çökmüş, bıyıkları aşağı sarkmıştı. Böke ise şişman olduğu için hızlı yürümüş de tıkanmış gibi güçlükle soluk alıyordu. Ukubala onları böyle görünce takıldı. Ne o, atıştınız mı yoksa? Şimdi de barışmaya mı geliyorsunuz? Buyurun öyleyse. Böke aynı tık nefesliğiyle soluklandı, cansız bir sesle. Keşke atışsaydık dedi. Kazankap evin içini bakışlarıyla kolaçan ettikten sonra sordu. Kızlar yok mu? Zaripa'ya oğlanlarla oynamaya gittiler. Neden sordun? Kazankap Yedige ile Ukubala'nın yüzlerine dikkatle baktı. Çok kötü haberlerim var. Şimdilik sakın çocuklara söylemeyin. Ah büyük felaket. Biliyor musunuz bizim Abu Talip ölmüş. Yedige yerinden sıçradı. Ne diyorsun? Ukubala ise kısa bir çığlıktan sonra eliyle ağzını kapadı. Yüzü kireç gibi ağardı. Ölmüş, ölmüş. Zavallı çocuklar. Bu da mı gelecekti başlarına? Bunları söyleyen Böke'in sesi hırıltıdan dolayı fısıltı gibi çıkıyordu. Kulaklarına inanamayan Yedige, Kazankap'ın yanına iyice sokuldu, korkudan beti benzi atmıştı. Ölmüş mü? Nasıl olur? İstasyona böyle bir yazı göndermişler. Birbirlerinin yüzüne bakmaksızın dördü de sus pus durdular. Bu sessizliği Ukubala'nın inlemesi bozdu. İki yana sallanarak bir çığlık koyverdi. Oy başıma gelenler, oy başıma gelenler. Karısının çığlığıyla kendine gelen Yedige, hani nerede yazı diye sorabildi. Yazı istasyonda, yatılı okulda işimi bitirdikten sonra istasyondaki küçük dükkana şöyle bir bakayım dedim. Böke'yi sabun almamı istemişti. Tam kapıya doğru yürüdüğüm sırada baktım, karşıdan istasyon şefi Çernov geliyor. Birbirimizi çoktan tanıdığımız için selamlaştık. Bana seninle karşılaştığımız iyi oldu. Benim odaya gidelim de sana bir mektup vereyim. Giderken durağa götürürsün dedi. Odasının kapısını açtı, içeri girdik. Çekmecesinden üstü daktilo ile yazılmış bir zarf çıkardı. Abu Talip Kutlubayev, sizin durakta böyle bir adam çalıştı mı diye sordu. Evet çalıştı, ne olmuş ona dedim. İçindeki yazı geleli 3 gün oluyor. Boranlı'ya giden birini bulamadım. Götür de karısına ver. Gönderdiği dilekçelere yanıt. Yazıda belirtildiğine göre kocası ölmüş. İstasyon şefi bu arada anlamadığım bir söz söyledi. Enfarktüs mü öyle bir şey? Bu hastalıktan ölmüş. Bunun ne anlama geldiğini sorunca kalp durması dedi. Yüreği dayanamamış durmuş. Neye uğradığımı şaşırdım. Zarfı açıp içindeki yazıya baktım. Kumbel istasyon şefliğine. Boranlı durağında görevli yurttaş bilmem kime. Şu tarihlerde verdiği dilekçelere yanıt olarak. Sonra şunlar yazılı. Hakkında soruşturma açılmış bulunan Abu Talip Kutlubayev'in kalp yetmezliğinden öldüğü resmen bildirilmesi diye yazıyor. Yazılanlar aşağı yukarı böyle. Olanlara hala inanamıyordum. Çernov'un yüzüne şaşkınlıkla bakınca o da ellerini iki yana açarak ''İşte durum bu, yazıyı götür karısına ver.'' dedi. Biraz düşündükten sonra ''Bu işi öyle yapmayalım biz.'' dedim. ''Kara haber taşıyıcısı olmak istemiyorum.'' Çocukları daha ufacık, onların yıkılmasına dayanamam. Biz en iyisi bütün Boranlılar bir araya gelip konuşalım. Sonra bir karara varırız. Aramızdan uygun birisi böyle bir haber için özel olarak gelir. Çünkü ölen serçe değil, bir insan. Ya da karısı Zarip ve Kutlubayev'e kendisi gelip durumu sizden öğrenir. Siz de elinizden geldiğince olanları anlatır açıklarsınız. Buna karşılık Çernov da bana nasıl istiyorsan öyle yap. Ancak işin ayrıntılarından haberim olmadığı için karısına ne anlatacağımı, nasıl bir açıklamada bulunacağımı bilmiyorum. Benim görevim ona bu yazıyı iletmek karşılığını verdi. Kusura bakmayın, yazı şimdilik sizde kalsın. Biz kendi aramızda toplanır bir karara varırız dedim ben de ona. Çernov, peki kendin daha iyi bilirsin, düşündüğün gibi yap dedi. Böylece müdürün yanından ayrıldım, gelinceye kadar deveyi hep koşturdum. Yol boyunca nasıl yapacağımızı, bu haberi onlara kimin iletmeye dayanacağını düşündüm. Yüreğim parça parça oldu. Kazankap susmuştu. Yedige sanki omuzuna bir dağın ağırlığı çökmüş gibi öne eğildi. Ne yapacağız şimdi? Kazankap'ın bu sorusuna kimseden yanıt gelmedi. Ah böyle olacağını biliyordum dedi Yedige başını sallayarak. Çocuklarından ayrılmaya dayanamayacağını biliyordum. En çok korktuğum buydu. Dayanamadı ayrılığa. Sonunun ne olacağını bilmeden çocuklarının özlemini çekmesini kolay mı? Çocukları da baba özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. İnsan yüzlerine bakamıyor. Eğer başka türlü bir adam olsa ya da belli bir sebep yüzünden hüküm giyse böyle olmazdı. Keşke yargılanıp hüküm giyseydi. 1 yıl, 2 yıl yatar çıkardı. Almanlara tutsak düştükten sonra tutsak kamplarında çürüdü. Sonra Yugoslav partizanları ile birlikte uzun süre çarpıştı. Yaban ellerde çekmediği sıkıntı kalmadı ama yıkılmadı gene de. Çünkü o zaman yalnızdı. Kendi başınaydı. Ailesi, çocukları yoktu. Oysa şimdi eti kemikten ayırdılar. En sevdiği varlıklardan, çocuklarından uzak kaldı. Sonunda böyle bir felaketin geleceği belliydi. Baştan öyle sanmazdım ama bir insanın ayrılıktan ölebileceğine şimdi inanıyorum, dedi Kazankap. Genç adamdı, üstelik akıllıydı, okumuştu. Bekleseydi bu işin sonunda aklanıp çıkardı. Biliyorum, hiç suçu yoktu adamın. Anlaşıldığına göre kafasıyla her şeyi kabul ediyordu ama yüreği acıya dayanamadı. Nasıldı severdi çocuklarını? Kendi başını yedi, diyeceğim neredeyse. Yedigey'in evinde uzun süre oturdular, ne yapacaklarını konuştular. Fakat Zaripa'yı bu habere nasıl alıştıracakları konusunu ne denli düşünüp taşındıysalar da, sonunda ailenin babasız, Zaripa'nın dul, çocuklarınınsa yetim kaldığından başka bir sonuca varamadılar. Bu sonuca ne bir şey ekleyebiliyorlar ne de bir şey çıkarabiliyorlardı. Gene de en uygun öneri Ukubala'dan geldi. En iyisi Zaripa'nın yazıyı kendi eliyle istasyondan alması. Bu darbeyi çocuklarından uzak bir yerde atlatsın da nerede atlatırsa atlatsın. Ayrıca nasıl davranması gerektiğini istasyondan eve dönünceye dek düşünüp karar versin. Babalarının öldüğünü çocuklara söylesin mi, söylemesin mi? Bu konuda bol bol düşünecek zamanı olur. Belki de biraz büyüyüp babalarını unutmalarını beklemesi daha iyi. Şimdi bu haber onlara birdenbire söylenebilir mi bilmem ki. Doğru düşünüyorsun, dedi Yedigey. Çocuklara babalarının öldüğünü nasıl bildireceği kararını en iyi annesi verir. Böyle bir şeyi ben yapamam. Yedigey daha fazla konuşamadı, dili dolaştı kaldı. Üzüntüden gelip boğazına tıkanan yumrudan kurtulmak için öksürmeye başladı. Yazıyı Zaripa'nın alması konusunda hep aynı görüşte birleşince Ukubala bundan sonrası için düşündüklerini söyledi. Kazake, Kumbeli istasyon şefliğine onun adına bir mektup gönderildiğini Zaripa'ya siz söyleyin. Dilekçelerine yanıt gelmiş dersiniz. Ayrıca kendisinin alması gerektiğini uygun bir dille anlatın. Bu iş böyle yapıldıktan sonra Zaripa oraya yalnız gönderilmez doğal olarak. Bu havada bir kadın yalnız nasıl gider? Bir akrabası yakını olmadığına göre yolculuğu Yedige ile birlikte yaparlar. Böyle bir felaketten sonra onu tek başına bırakamayız. En acılı zamanında yanında birisi bulunmalı. Onun için Yedige istasyonda işinin olduğunu söyleyerek sen de katılırsın. Çocuklar bizde kalırlar. Karısının akıllıca sözleri karşısında Yedige ister istemez razı oldu. Peki, Zaripa'yı hastaneye götüreceğimi yarın Abilov'a söylerim. Geçen trenlerden birini bir dakikalığına durdurur. Gene de Kumbel'e giden bir yolcu trenini ancak 2 gün sonra durdurup yola çıkabildiler. Günlerden Mart'ın 5'iydi. Boranlı Yedigey o günü hiç unutamaz. Topluca oturulan bir vagonda gidiyorlardı. İçeriye girenler, çıkanlar, çoluk çocuk çok kalabalık bir vagondu. Ortada karmakarışık dolaşanlar, ağızlarında ucuz vodka kokusuyla kendinden geçercesine kağıt oynayanlar, şurada burada kümeleşip konuşan, kocalarının ayyaşlığından, yaşın pahalılığından, boşanmalardan, evlenmelerden, ölümlerden fısır fısır dert yanan kadınlar vagonu tıklım tıklım doldurmuştu. Bu insanlar ülkenin bir ucundan bir ucuna büyük bir yolculuğa çıktıkları için günlük gereksinimlerini karşılayacak her şeyi almışlardı yanlarına. Zaripa ile ona eşlik eden Yedigey de kısa bir süreliğine kendi dertleriyle onlara katılmışlardı. Zaripa keyifsizdi. İstasyon şefliğinde onu nasıl bir yazının beklediğini merak ettiği için kara kara düşünüyordu. Zaripa'nın üzgün görünüşü karşısında Yedigey de sesini kesti, konuşmadı. Bir insanın içinde neler geçtiğini bir bakışta sezen duyarlı, yufka yürekli kişiler vardır. Yedigey'in yanında oturan Zaripa bir ara kalkıp dışarıya bakmak için pencerenin önüne gittiğinde karşılarında oturan gözünün rengi bir zamanlar maviyken şimdi soluklaşmış yaşlı bir Rus kadına ''Ne o, oğul karın hasta mı yoksa?'' diye sordu. Yedigey bu beklenmedik soru karşısında yerinden hopladı. ''Teyze karım değil, kardeşimdir o. Hastaneye götürüyorum.'' Çok acı çektiği belli, gözlerinde derin bir üzüntü okunuyor. Hastanede kötü bir hastalık bulmalarından mı korkuyor nedir? Görünüşü hiç iyi değil. Ah yaşasan böyle işte. Dünyaya gelmesen hiçbir şey görmezsin. Gelsen dertten kurtulamazsın. Alnımızın yazısı bu. Yaradan bağışlayıcıdır. Hastalığı atlatır. Kardeşiniz gençtir daha. İstasyona yaklaştıkça Zaripa'nın yüreğini dolduran üzüntünün, kargaşanın arttığını sezmiş bulunan bu yaşlı kadın işte bunları söyledi. Kumbele yolculuk trenle 1,5 saat çekiyordu. Vagonları tıklım tıklım dolduran yolcuların nerelerden geçtiklerini aldırdıkları bile yoktu. Hangi istasyona geldiklerini soruyorlardı, hepsi o kadar. Geçmekte oldukları sarı özek bozkırı karlara gömülmüştü. Uçsuz bucaksız, suskun, ıssız bir düzlük iki yanda göz alabildiğine uzayıp gidiyordu. Karlar altından arada bir yamaçlarda erimiş yerler, yerlerin kıvrım kıvrım kenarları, tepelerin şurasında burasında kara kara benekler, martın gelişiyle birlikte ılık rüzgarların yumuşattığı kar yığınları gözüküyordu. Güneş görünüşünden bile suyla dolu olduğu anlaşılan alçak boz bulutların arkasında saklı kalmıştı. Kış capcanlıydı daha. Her an sulu bir kar yağabilir, her an fırtına çıkabilirdi. Oturduğu köşesinden dışarıyı seyreden Yedigey karşısındaki iyi yürekli Rus kadınıyla arada bir konuşuyor, Zaripa'nın yanına gitmek istemiyordu. Zaripa orada kendi başına dikilsin, durumunu düşünsündü, bu belki onun için daha iyi olurdu. Bir önsezi ona istasyonda karşılaşacağı acı haberi şimdiden hissettirebilirdi. Bu arada geçen sonbaharın başında iki aile çocuklarla birlikte bir yük trenine atlayıp Kumbel'e kavun karpuz getirmeye gittiklerini, çocukların o gün gerçek bir bayram yaptıklarını anımsardı. Nasıl da hızlı geçiyordu zaman. Yedige'ye bu olay daha dün olmuş gibi geliyordu. Yarı açık kapının önünde Abu Talip'le birlikte rüzgara karşı sere serpe oturmuşlar, tatlı bir konuşmaya dalmışlardı. Yanlarında çocuklar oynaşıyor, önlerinden geçip giden bozkıra hayran hayran bakıyorlardı. Ukubala ile Zaripa ise biraz ileride kendi aralarında şundan bundan günlük işlerden konuştukları içten bir arkadaşlık havasına girmişlerdi. İstasyona varınca mağazaları gezmişler, kasaba alanında oturmuşlar, sinemaya gitmişler, sonra berber dükkanına uğramışlardı. Çocuklar yedikleri dondurmalardan dolayı çok kıvançlıydılar. Ama en acıklı gülünç olay berberde geçmişti. Hep birlikte uğraştıkları halde makinasının başına değmesinden huylanan Ermek'i saçlarını kestirmesi için razı edememişlerdi. Yedigey saçlarını kestirmemek için tepinen, bağıran çocuğun kapıdan babasının girdiğini görünce ona nasıl atıldığını, Abu Talib'in ise oğlunu bağrına basarak içgüdüsel bir hareketle onu berberden koruma durumuna girdiğini, başka bir seferde biraz daha büyüyünce yeniden geleceklerini söyleyerek oğlunu yatıştırmaya çalışışını anımsadı. Kara gözlü Ermek büyüyor, doğduğu günden beri saçları hala kesilmedi fakat onun babası yok artık. Yedigey aynı şeyi birçok kez yaptığı halde Abu Talib'in soruşturmanın sonunu bekleyememesinin nedenini anlamaya, bunu kendi kendine açıklamaya bir kez daha çalıştı. Fakat her seferinde varabildiği sonuç aynıydı. Adamcağız ne zaman biteceğini bilmediği özleme çocuklarının özlemine dayanamamıştı. Sızısını onun gibi hiç kimsenin yüreğinin ta derinliğinde duyamadığı ayrılık çocuklarının ıssız susuz sarı özek bozkırının ortasındaki bir demir yolu durağında kendi başlarına bırakıldığını, ondan koparılmış olduğunu unutamaması yıkmıştı onu. Değil onlarsız yaşamını sürdürmek, yokluğu o yaşamı sona erdirmeye yeten birkaç soluğu bile onlarsız almayı düşünemediği çocuklarının özlemi, yalnız bu özlem öldürmüştü Abu Talib'i. İstasyonun arkasındaki küçük alanda bir sıranın üstünde oturarak Zaripa'yı bekleyen Yedigey durmadan aynı şeyi düşünüyordu. Zaripa ile anlaşmalarına göre o burada bekleyecek, Zaripa ise istasyon şefine gidip yazıyı alacaktı. Vakit öğleyi bulmuştu, dışarıda berbat bir hava vardı. Kumbel'in üstüne çöken alçak bulutlar bir türlü dağılacağa benzemiyordu. Arada bir gökten düşerek soğuk soğuk yüzüne çarpan bir şeyler vardı ya, Yedigey bunların kar mı yoksa su damlaları mı olduğunu anlayamadı. Bozkır yönünden esen rüzgar oradan erime başlangıcında beklemiş kar kokusu yüklü ve nemli bir hava getiriyordu. Soğuk iliklerine işliyordu Yedigey'in. Başka bir zaman olsa kalkıp istasyon kalabalığının arasına karışmaktan, kendisi uzak bir yolculuğun telaşında olmadığı için sağa sola koşturan insanlara çarpa çarpa yürümekten zevk alırdı. Onların arasına karışmasa da oturduğu yerden film seyreder gibi kalabalığın kargaşasını seyretmek de hoş olurdu. İnsanlar kovandan boşanırcasına akarak peronda koştururlarsa belliydi ki tren gelmişti. Ortalıkta kimsecikler yoksa bu sefer de tren gitmiştir. Oysa o anda hiçbir şey ilgilendirmiyordu onu. Yalnız gene de şaştığı bir şey vardı. Bu insanlar nasıl da dünyalarına küsmüş gibi birbirinden uzak, kayıtsız, yorgun, suratsızdılar. Üstelik istasyondan alana yayımlanan müziğin soğuk almış, hırıltılı sesi de bitmez tükenmez bir hüzünle dertli dertli inliyordu. Ne diye yayımlıyorlardı bu müziği? Herkesin derdi kendine yeterdi. Sesi görkemle güldür güldür çınlayan bir adamı konuşturamazlar mıydı radyodan? Zaripa istasyon şefliğine gideli 20 dakikayı geçmişti. Bu gecikmeden dolayı Yedigey meraklanmaya başladı. Onunla burada bu sıranın yanında buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Onu aramak için başka bir yere gitmiş olamazdı. Çünkü geçen sefer geldiklerinde de Abu Talip, o, çocuklar hep birlikte burada oturup dondurma yemişlerdi. Zaripa'ya ne olduğuna bakmak için tam kalkmak üzereydi ki onun kapıdan çıktığını görerek birden irkildi. Perona giren çıkan kalabalığın arasında herkesten uzak, her şeyden kopuk görünüşüyle onu fark etmemek olanaksızdı. Bedbeniz atmıştı, yüzü bir ölününkünün aynıydı. Bir çölde, bir düş ülkesinde yürür gibi hiçbir yere bakmaksızın, çevresinde insanlar yokmuşçasına, kimseye çarpmaksızın, dudaklarını sımsıkı kapatıp başını üzüntüyle dimdik tutarak körü körüne yürüyordu. Yedigey ayağa kalktı, onun yaklaşmasını bekledi. Düşte gibi yürüyerek, boş gözlerle bakarak yaklaşması ne kadar da uzun sürdü, nasıl da yadırgatıcı, ürkütücüydü. Kazankap'ın anlattığı gibi üstü daktiloyla yazılmış zarfı elinde sıkı sıkı tutarak yaklaşması Yedigey'e bitmeyecekmiş bir sonsuzlukmuş gibi geldi. Soğuk, karanlık uzunluğuna dayanılması çok zor bir bekleyişti bu. Zaripa yaklaşınca dudaklarını araladı. "Biliyordun değil mi?" dedi. Yedigey konuşmadı, başını salladı. Zaripa sıraya çöktü, yüzünü kapatıp sanki parça parça dağılmasından korktuğu başını ellerinin arasına alarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. İyice içine kapanmış, yitirdiği değerli varlığın acısına, üzüntüsüne gömülmüştü. O böyle ızdırap çeken, sarsılan bir topak olup yuvarlana yuvarlana, kendi içine, sonsuz acılarına gömülürken, derdinin batağına gittikçe saplanırken, Yedigey de yanında oturuyordu. Yedigey bu sefer de tıpkı Abu Talib'i alıp götürdükleri zamanki gibi bu kadını korumak, onu her türlü felaketten kurtarmak için onun yerinde olmaya, hiç düşünmeksizin bütün dertlerini üzerine almaya hazırdı. Gene de felaketin şaşkına döndürücü ilk darbelerinin etkisi geçmeden ona bir yardımı dokunmayacağını, ne yapsa onu yatıştıramayacağını biliyordu. İstasyonun arkasındaki alanda sıranın üstünde oturmaları böylece uzadıkça uzadı. Zaripa'nın sarsıla sarsıla ağlaması bir türlü son bulmuyordu. Bir an geldi, elinde sıkıp durduğu zarfı, içindeki uğursuz yazıyla birlikte başını kaldırmaksızın fırlatıp attı. Kendisi sağ olmadıktan sonra onunla ilgili bir yazıyı saklamanın ne anlamı vardı? Fakat Yedigey zarfı yerden aldı, ceketinin cebine koydu. Sonra mendilini çıkardı, Zaripa'nın parmaklarını açtıktan sonra mendili elinin içine soktu, zorla yüzünü, gözlerini silmesini sağladı. Ne yazık ki bunun da bir yararı olmadı. Bu dertli kadının acısını biliyormuş gibi, istasyonun üstündeki radyo arkadaki alana aynı hüzünlü yaz müziğini yayımlıyordu. Soğuk esintiler arada bir çoğalarak iliklerine işlerken nem yüklü boz bulutlar da başlarının üstüne çökmüştü. Gelen geçenler bu çifte Zaripa ile Yedigey'e tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Karı kocanın kavga ettiklerini, erkeğin kadını ağır bir biçimde inciterek ağlattığını düşünüyor olmalıydılar. Gene de böyle düşünmeyenler vardı. Başsağlığı dileyen birinin acımaklı sesini hemen yanlarında duydular. "Ağlayın, iyi yürekli insanlar, ağlayın. Atamızdan, babamızdan yoksun kaldık. Ne edeceğiz biz şimdi?" Yedigey başını kaldırdı. Koltuk değnekleriyle yürüyen, eski bir kaput giymiş bir kadın gördü yanı başında. Kadının bir bacağı kalçasından kopuktu. Yedigey tanıyordu onu. Bacağını cephede yitirmişti. İstasyonda bilekçi olarak çalışmaktaydı şimdi. Yürürken bir yandan gözyaşları döküyor, bir yandan da "ağlayın, ağlayın, ne edeceğiz biz şimdi?" diye söyleniyordu. Kadın böyle ağlayarak omuzlarını yukarı kaldıra kaldıra, koltuk değneklerinin süküt ucuyla yeri takır takır döverek, tek ayağındaki eskimiş asker postalını değneklerinin çift vuruşları arasında yerde sürükleyerek geçti gitti. İstasyon girişinde bir kalabalığın toplandığını gördükten sonra anladı Yedigey bu sözlerin anlamını. Orada toplananlar başlarını havaya kaldırmışlar. Birkaç kişi de bir merdivene çıkarak kapının üstüne Stalin'in asker giysili kara bir yaz çerçevesine konulmuş büyük boy resmini asmaya çalışıyorlardı. Radyodan yayımlanan müziğin tek düze hüzünlü inlemelerinin nedenini de şimdi kavruyordu. Başka bir zaman olsa Yedigey'de oturduğu yerden kalkar, kalabalığın arasında dikilir, bir gün o ölüverirse dünyanın da duracağına, ülkede herkesin inandığı bu büyük adama ne olduğunu, nasıl olduğunu sorup öğrenmeye çalışırdı. Ama o anda onun derdi ona yetiyordu. Kılını bile kıpırdatmadı. Zaripa'da hiçbir şeye, kime ne olduğunu aldıracak durumda değildi. Kime ne olursa olsun yollarından kalmayacakları için trenler eskisi gibi geliyorlar gidiyorlardı. Yarım saat sonra da 17 numaralı tren Kumbel'den geçip uzak yolculuğunu sürdürecekti buradan. Bütün yolcu trenleri gibi 17 numarada Boran'la benzeri küçük istasyonlarda, duraklarda eğlenmezdi. Gidiş gelişleri hep bu duruma göre ayarlanmıştı. O yüzden bu sefer onun Boranlı'da duracağını söyleseler buna kimse inanmazdı. Yedigey bunun böyle olmasını kendiliğinden kararlaştırmış, bu kararı sakin bir düşünüşten sonra bir daha geri dönmemek üzere vermişti. Aynı kararlılıkla Zaripa'ya döndü. Boranlı'ya dönmemize az kaldı Zaripa dedi. Yarım saatimiz var ancak. Ne yapman, nasıl davranman gerektiğini şimdiden karar vermelisin. Çocuklara babalarının öldüğünü hemen söyleyecek misin, yoksa sonraya mı bırakacaksın? Seni deminden beri yatıştırmaya kalkmadığım gibi bu konuda da neler düşündüğümü söyleyecek değilim. Kendi kararını kendin ver. Şimdi sen onların hem annesi hem de babasısın. Kararını geciktirme, köye giderken kesin bir sonuca var. Eğer çocuklara durumu açıklamama sonucuna varırsan kendine hakim olmasını bilmelisin. En başta onların yanında ağlamayacaksın. Buna gücün yetecek mi? Yalnız sen değil, biz de davranışımızı ayarlamak zorundayız. Anlıyorsun değil mi? Şimdi en büyük sorun bu. Anlıyorum. Nasıl yapmam gerektiğini biliyorum dedi Zaripa gözyaşları arasından. Trende giderken kafamı toplar, düşüncelerimi bir düzene sokarım. Evet, aklımı başıma devşirmeliyim. Ne yapacağımı biliyorum. Dönüş yolculuğunda da trenin durumu aynıydı. Koca ülkeyi bir baştan bir başa geçen insanlar sigara dumanı içinde vagonlarda balık istifi gidiyorlardı. Bu sefer kompartmanlı bir vagona binmişlerdi. Yolcu sayısı onların kompartmanında ötekiler kadar çok görünmüyordu. Vagonun girişinde pencerenin yanında durdular. Böylece gelip geçenlere engel olmayacaklar, kendi durumlarını konuşma fırsatı bulabileceklerdi. Yedigey Zaripa'ya yanında dikildikleri açılır kapanır iskemleye oturmasını söyledi ama o dışarıyı seyrederek oyalanmak istediği için ayakta dursam daha iyi olacak dedi. Bunun üzerine iskemleye Yedigey kendisi oturdu. Zaripa arada bir hıçkırarak kendini zapt etmeye, tüm ağırlığıyla omuzlarına çöken felaketin büyüklüğünü anlamaya, pencereden dışarıya bakarken şimdilik onun için yeni olan durluk yaşamını düşünmeye çalışıyordu. İşin başlangıcında ne de olsa bir umut vardı. Yanlış bir anlama olduğu eninde sonunda ortaya çıkacak, bir karabasan gibi bütün sıkıntılar bir gün son bulacak, Abu Talib evine dönecekti. O zaman gene bir araya gelecekler, nedenli zor da olsa durumları yavaş yavaş düzelecek, bütün güçlüklere göğüs gererek, bütün engelleri aşarak çocuklarını yetiştirmeye çalışacaklardı. Ama şimdi yoktu böyle bir umut. Geleceğini kara kara düşünmekte haklıydı. Bu ailenin geleceğinden kaygılanmamak elinden gelmediği için aynı şeyleri Boranlılı Yedigey'de düşünüyordu. Hiç istenmedik bir şey olmuş, felek sillesini çok kötü vurmuştu. Gene de Yedigey kendine her zamankinden daha çok hakim olmak, sakin duruşuyla Zaripa'ya güven vermek gerektiğine inanıyordu. Onun için kendini toparlaması konusunda Zaripa'yı hiç sıkıştırmadı. İyi de etti böyle yapmakla. Çünkü doya doya ağlayan Zaripa kendiliğinden konuşmaya başladı. Konuşması sık sık kesiliyor, ağlamasını bastırmaya çalışırken gözyaşlarını yutuyordu. Babalarının öldüğünü oğlanlardan şimdilik saklamak en iyisi. Zaten söyleyemem böyle bir şeyi. Özellikle Ermek'e. Korkunç bağlı babasına, böylesi görülmemiş. Babalarını düşünmekten yoksun kılamam çocuklarımı. Sonra ne olur zavallıcıklara? Babasız kaldıklarını öğrenirlerse nasıl yaşarlar? Her gün, her dakika babaları gelecek diye bekliyorlar. Aradan zaman geçince buradan uzaklaşmak, yer değiştirmek daha iyi olur. O zaman söylerim her şeyi. Zaten kendileri de anlamaya başlarlar. Ama şimdi yapamam böyle bir şeyi. Buna gücüm yetmez. Şimdilik kendi kardeşlerime, onun kardeşlerine durumu bildireyim. Artık bizden korkmaları için bir neden kalmadı. Umarım ses verirler, buradan ayrılmamıza yardım ederler. Ondan sonra bakalım neler olur. Kendisi artık yaşamadığına göre bana şimdilik Abu Talib'in çocuklarını yetiştirme görevi düşüyor. Bundan başkası değil. Zariba konuşmuyor, sanki sesli düşünüyordu. Yedigey ise onu dinlerken hep sustu. Yedigey'in anladığına göre Zariba'nın söyledikleri bir kasırga gibi zihninden geçmiş ve geçmekte olan şeylerin yüzeye vuran, onun açığa çıkmasını önleyemediği küçücük bir parçasıydı. Böyle durumlarda insan her düşündüğünü söyleyemezdi. O nedenle Yedigey konuşmasının sınırlarını genişletmemeye çalışarak kendisi de şunları ekledi. Bak Zariba, bu sözlerine benim de aklım yatıyor. Sanıyorum tümüyle haklısın. Çocuklarınızı tanımasam, ne yalan söyleyeyim, onlarla ilgili şimdi söylediklerine inanmazdım. Senin yerinde olsam onlara gerçeği söylemeyi ben de göze alamazdım. Biraz beklemek en iyisi. Akrabalarınızdan bir haber çıkıncaya dek bize düşenleri yapacağımızdan bir kuşkun olmasın. Bugüne dek nasıl davranmışsak gene öyle davranacağız. Sen eskisi gibi çalışmana bak. Çocuklar da bizimkilerle birlikte kalsınlar. Biliyorsun, Ukubala onları kendi çocukları gibi sever. Bundan ötesi zamanla belli olur. Zariba derin derin göğüs geçirerek konuşmasını sürdürdü. Dünyanın nasıl bir düzen üzerine kurulduğu anlaşılıyor. Olaylar öylesine korkunç, mantıklı birbirine bağlı. Ortada bir son var ama sonla birlikte yeni bir şey başlayıp sonra da sürecek. Eğer çocuklar olmasa yemin ederim yaşamama son verirdim. Böyle bir şeyi yapardım Yedigey. Yaşayıp da ne olacak? Ama çocuklar var, beni onlar zorluyorlar, onlar engelliyorlar, onlar tutuyorlar. Kurtuluşum da bunda, yaşamı sürdürmek isteyişimde. Acı, katlanılması zor ama sürdürmek zorundayım. Şimdi asıl korktuğum çocuklarımın gerçeği nasıl öğrenecekleri değil. Bir gün olacak bu. Kurtuluş yok. Beni asıl korkutan onların gelecekleri. Babalarının başına gelenler sürekli bir yara gibi kanayacak. Hangi durumda olurlarsa olsunlar, okula da gitseler, çalışmaya da başlasalar, toplum içinde biraz ileri gitmeye de kalksalar, bu soyadıyla onlara geçit hakkı tanımazlar. Aklıma böyle şeyler takıldığı zaman önümüzde güç kuvvet yetmez bir engel varmış gibi düşünürüm hep. Abu Talip'le bu konuları konuşmaktan hep kaçınırdık. Birbirimizi gözümüz gibi korur, tehlikelerden sakınırdık. Onun çocuklarımızı değer biçilmez kişiler olarak yetiştireceğine inanırdım. Bizi her türlü sıkıntıdan, yıkılmaktan kurtaran da bu oldu. Ama şimdi bilmiyorum artık. Onun yerini alamam. Çünkü o Abu Talip'ti. Sağ kalsa tüm güçlüklerin üstesinden gelmesini bilirdi. Sanki kendi benliğinden çıkıp çocukların bedeninde yeniden varlık bulmak ister gibiydi. Beklenmedik ölümünün tek nedeni çocuklarının elinden zorla alınmasıdır. Yedigey onu dinlerken dikkat kesilmişti. Zariba'nın onu kendisine en yakın kişi bilip en gizli düşüncelerini açması, Yedigey'in yüreğinde ona karşılık vermek, onu korumak, ona yardım etmek duyguları uyandırıyordu. Ama bu içten duygulara karşılık kendi yetersizliğini, güçsüzlüğünü görmesi de onu eziyor, için için öfke duymasına neden oluyordu. Boranlı durağına yaklaşmışlardı. Yedigey, yıllarca çalıştığı kendi demir yolu bölgesinden gide gele karış karış öğrendiği yerlerden geçtiklerini gördü. Hazırlanalım dedi Zaripa'ya. Geliyoruz. Demek ki çocuklara tek ses söylememeye karar verdin. Bu duruma göre biz de ne yapacağımızı bilelim. İçinden geçenleri açığa vurmamak için çok dikkat edeceksin. Şimdi kendine çeki düzen ver. Sonra vagon sahanlığına git, kapının yanında dur. Tren durunca sakin bir yüzle aşağı inip beni bekleyeceksin. Ben de inince birlikte yürürüz. Ne yapmak istiyorsun? Sen orasına hiç kafanı yorma. Ne yapacağımı bana bırak. Trenden inme hakkını kimse senin elinden alamaz. 17 numaralı yolcu treni semafora girince hızını biraz yavaşlatsa da Boranlı durağında eğlenmeden geçerdi. Tam semafora geldikleri sırada acı bir fren gıcırtısı ve bağlanma kalıncalarında şiddetli gıcırtılarla tren hızla yavaşlamaya başladı. Bütün yolcular oturdukları yerlerden ayağa fırladılar. Çığlıklar, bağırışmalar vagon pencerelerinden dışarı taştı. Ne oldu? Neden durduk? İmdat kolunu mu çektiler? Kim? Nerede? Kompartmanlı vagonda mı? Yedigey bu kargaşa arasında kapıyı açtı, Zaripa'nın inmesine yardım etti, sonra vagon sahanlığında durarak hareket memuru ile kondüktörün gelmesini bekledi. Dur, imdat kolunu kim çekti? Ben çektim. Kimsin sen? Buna hakkın var mı? Neden yaptın bunu? Öyle gerekti de. Neden gerekiyormuş? Mahkemeye mi düşmek istiyorsun? Vız gelir mahkemeniz bana. Tutanağınızda hangi mahkemeye göndereceğinizi ya da bana ne yapılması gerektiğini belirtebilirsiniz. İşte belgelerim. Eski savaşçı, demiryolu işçisi Yedigey Jangeldin imdat kolunu çekerek Yolay Stalin'in beklenmedik ölümü dolayısıyla yas tutulması için Boranlı durağında treni durdurmuştur diye yazarsınız. Ne dedin? Stalin mi öldü? Evet, radyodan duyurdular. Dinlemediniz mi? Öyleyse ona bir diyeceğimiz yok. Gidebilirsin. Adamlar Yedigey'i bıraktılar. O da trenden rahatça indi. Birkaç dakika sonra 17 numaralı tren yoluna devam etti.